Ayrım 11. Birkaç gün önce çok hoş bir öykü dinledim, dedi ve gözlerini yumdu. Bekledim. Evet. Bu sahillerde köpük köpük dolaşan küçük mutlu bir deniz dalgasının öyküsü. Minik dalga güneşin ve rüzgarın keyfini çıkarır engin denizlerde. Görününce, olabildiğince mutlu, ta ki kendinden önce karaya ulaşan diğer dalgalara ne olduğunu görünceye dek. Aman Tanrım! Bu çok korkunç der dehşet içinde. Gördün mü başıma ne gelecek? Yanına gelen bir başka dalga onun hüzünlü halini görüp sorar. Neyin var dostum? Bizim küçük dalga yanıtlar. Görmüyor musun? Hepimizin sonu aynı. Hepimiz sahile çarpıp birer hiç olacağız. Bu çok korkunç. Diğer dalga gülümser. Hayır, hayır der. Sen anlamıyorsun. Sen küçük bir dalga değil, engin denizin bir parçasısın. Gülümsüyorum. Mori gözleri kapalı tekrarlıyor. Engin denizin bir parçası. Güçlükle nefes alıp vermesini izliyorum. 14. Salı. Vedalaşma günü. Mori'nin evinin basamaklarını çıkarken soğuğu ve havadaki nemi hissettim. Burayı çok sık ziyaret etmiş olmama karşın daha önce hiç fark etmediğim ayrıntılar gözüme çarptı. Tepenin şekli, evin taş yüzü, egzotik bir bitki, bodur çalılar. Çok yavaş yürüyorum. Zamanı olabildiğince uzatarak. Ölü yaş yapraklar ayağımın altında eziliyor. Charlotte bir gün önce arayıp durumunun çok iyi olmadığını bildirmişti. Son günlerin yaklaştığı haberini veriyordu üstü kapalı. Mori tüm randevularını iptal etmişti. Günün yarıdan fazlasını uyuyarak geçiriyordu. Sohbet edebileceği dostları varken uykuyu tercih etmezdi benim tanıdığım Mori. Bu benim tanıdığım Mori değildi. Senin ziyarete gelmeni istiyor. Fakat şunu bilmelisin ki Mitch. Evet, çok zayıf. Verandanın basamakları, ön kapının camı. Sanki onları ilk kez görüyormuşum gibi dikkatlice baktım. Omzumda asılı çantada ses kayıt aletinin sallanışını hissettim. Yanımda kaset olduğuna emin olmak için çantamı açtım. Nedendir bilmem ama yanımda her zaman kaset vardır. Kapıyı Connie açtı. Genelde kaygısız olan yüzünde biraz endişe vardı. Alçak sesle merhabalaştık. Durum nasıl dedim. Pek iyi değil dedi ve yüzünü bir acı kapladı. Öylesine şeker bir insan ki bir türlü inanamıyorum. Anlıyorsun değil mi? Ne demek istediğini çok iyi anlıyordum. Böyle olması çok üzücü. Charlotte koridorda belirdi. Sarıldık. Mori'nin hala uyuduğunu söyledi. Oysa saat sabahın 10'uydu. Mori normalde çoktan güne başlamış olurdu. Mutfağa geçtik. Masanın üzerinde duran bir sürü ilaç kutusunu gördüm. Kutular beyaz şapkalı, kahverengi üniformalı plastik askerlere benziyordu. Eski profesörüm kolay nefes alıp verebilmek için morfin kullanmaya başlamıştı. Getirdiğim yiyecekleri, çorba, sebze yemeği ve ton balığı konservesini buzdolabına yerleştirdim. Hemen ardından bunları getirdiğim için Charlotte'tan özür diledim. Morgan haftalardır katı yemek yemediğini çok iyi biliyordum. Lokmaları çiğneyecek gücü yoktu. Ama Mori'ye gelirken sevdiği yiyecekleri getirmek benim için bir tür gelenek haline gelmişti. Birisini kaybedeceğinizi bildiğinizde alışkanlıklarınıza daha sıkı bağlanıyorsunuz. Mori'nin Ted Koppel'le ilk röportajını yaptığı oturma odasında beklemeye başladım. Masanın üstündeki gazeteye göz attım. Minnesota'da babalarının silahıyla oynayan iki çocuk birbirine vurmuştu. Los Angeles'ta bir çıkmaz sokakta çöp kutusuna atılmış ölü bir bebek bulunmuştu. Gözlerimi tam karşıdaki boş şömineye dikmiştim. Ayağımla hafifçe parke döşemeye vuruyordum. Charlotte'un ardından kapıyı çekip bulunduğum odaya doğru yaklaştığını duydum. Seni bekliyor. Oturduğum yerden doğrulup koridora çıktığımda yabancı bir kadınla karşılaştım. Bacak bacak üstüne atmış elindeki kitabı okuyordu. 24 saat nöbet tutan hemşirelerdendi. Mori'nin çalışma odası boştu. Şaşırdım. Sonra aceleyle yatak odasına yöneldim. Oradaydı. Yorganın altında uzanmış yatıyordu. Masaj yaptıkları günde aynı böyle uzanmıştı. O gün söylediği aforizma beynimde çınlamaya başladı. Kendini yatakta bulduğun gün bil ki öldün. Kendini yatakta bulduğun gün bil ki. Yüzümde zorlama bir gülümsemeyle yaklaştım. Karşımda gördüğüm yorganın altında yatan Mori öylesine küçülmüştü ki vücudunun bazı uzuvlarının eksilmiş olabileceği düşüncesine kapıldım. Ağzı açıktı. Bembeyaz yanakları ise gergin. Gözlerini benim olduğum tarafa doğru çevirdi ve bir şeyler söylemek istiyorcasına ağzını açtı. "Bir buradayım," dedim, mutlu görünmeye çabalayan bir sesle. "Sevgili, sevgili dostum," dedi büyük bir güçlükle. Gülümsemeye çalıştı. "Evet, evet ben senin dostunum." "Bugün pek iyi değilim," dedi. "Yarın daha iyi olacaksın." Nefesini bıraktı. Elini yorganın altından çıkartmak için neredeyse savaş veriyordu. "Tut," dedi. Yorganı çekip elini tuttum. Avucumun içinde kayboldu. Yüzüne biraz daha yaklaştım. Onu hayatımda ilk kez tıraş olmamış halde görüyordum. Yüzünü küçük beyaz sakallar kaplamıştı. Sanki birisi yanaklarını ve çenesine tuz ekmiş gibiydi. Yaşam vücudunun diğer her yanını terk etmeye hazırlanıyorken nasıl oluyor da sakalında yeniden beliriyordu? "Mori," dedim. "Koç," diye düzeltti. "Koç," dedim. Titriyordum. Kısa kısa nefeslerle konuşuyordu. Sesi çok inceydi, ilaç kokuyordu. "Sen güzel bir insansın. Güzel insan. Beni duygulandırdın." Elimi tuttu ve kalbine götürdü. "Burasını." Boğazım düğümlendi. "Koç." "Evet." "Koç, ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum." Göğsüne yaslı duran elime hafifçe dokundu. "İşte biz böyle hoşça kal deriz." Gözlerini gözlerime dikti, hafif soluklandı. Göğüs kafesinin inip kalkmasını görebiliyordum. Sonra gözümün içine baktı. "Seviyorum seni," dedi. "Ben de seni seviyorum koç." Dahasını biliyor musun?" "Hayır, bilmiyorum. Dahası ne koç?" "Sen her zaman..." Gözleri kısıldı ve minik bir bebekmiş gibi ağlamaya başladı. Onu sımsıkı tuttum. Alnına dokundum. Saçlarını okşadım. Elimi yüzünde gezdirdim. Gözyaşları durmaksızın akıyordu. Nefes alışverişi normale dönünce boğazımı temizleyerek yorgun olduğunu bildiğimi ve salı günü yeniden geleceğimi söyledim. O gün daha iyi olacaktı. Başını dikkatlice yastığına bıraktım. Yüzünü bir ses çıkardı. İçinde ses kayıt cihazı duran açılmamış çantamı aldım. Bunu niçin getirmiştim ki? Kullanmayacağımızı biliyordum. Yüzümü Mori'nin yüzüne gömdüm ve uzun süre öyle kaldım. Bunun ona bir an için olsun bir sevinç vereceğini düşünüyordum. "Haydi o zaman," dedim yavaşça çekilirken. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Kaşlarını kaldırdığında yüzümü gördü. Sevgili yaşlı profesörümün gözlerinde bir an için tatmin duygusu belirdi. Farkındaydı. Beni ağlatmayı başarmıştı. "Haydi o zaman," dedi. Mezuniyet. Mori bir cumartesi sabahı öldü. Ailesi yanındaydı. Rob Tokyo'da zamanında yetişmiş, babasına bir veda öpücü verebilmişti. John oradaydı ve tabii Charlotte da. Gayri resmi cenaze töreninde Mori'yi bir çınar ağacına benzeten ve o çok beğendiği şiiri okuyan Charlotte'un kuzeni Marsha da oradaydı. Yatağının çevresinde nöbetleşe beklemişlerdi. Son görüşmemizden 2 gün sonra komaya girmiş, doktor her an gidebileceğini söylemişti. Ama o bir süre daha, bir öğleden sonra ve bir gece daha dayanmıştı. Sonunda Kasım'ın 4'ünde sevdikleri odada onu ilk kez bir dakikalığına yalnız bırakıp kahve almaya mutfağa geçtiklerinde Mori son nefesini vermişti ve gitmişti. Bilinçli olarak bu şekilde öldüğünü biliyordum. Ürkütücü anlar yaşansın istemedi. Kimse son nefesine tanıklık edip de annesinin ölüm haberini bildiren telgrafı alması ya da babasının morgdaki cesedine bakması gibi bir olayın korkunç anısıyla yaşamak zorunda kalmasın diye bilinçli olarak bu şekilde öldü. Kendi yatağında kitaplarının, notlarının ve küçük Japon gülünün yanında olduğunu biliyordu. Huzur içinde ayrılmak istiyordu ve huzur içinde ayrıldı. Cenaze yağmurlu ve rüzgarlı bir günde kaldırıldı. Çimenler yemyeşildi, gökyüzü ise bembeyaz. Toprağa kazılmış çukurun başında dalgacıkların kıyıya vurmasını duyabilecek ve ördeklerin kanatlarını çırpmasını görebilecek kadar göle yakın ayakta duruyorduk. Yüzlerce insan katılmak istemişti. Ama Charlotte'un kararı doğrultusunda tören birkaç dost ve akrabayla yapıldı. Haham Axelrod şiirler okudu. Çocuk felcinden kalma sakatlığı yüzünden hala topallayarak yürüyen Mori'nin erkek kardeş David, geleneklere uyarak bir kürekle mezara toprak attı. Mori'nin küllerinin mezara bırakıldığı anda etrafa baktı. Mori haklıydı. Gerçekten çok hoş bir yerdi. Ağaçlar, çimenler ve tatlı eğimli bir tepe. Sen konuş, ben dinleyeceğim demişti. Bunu kafamda kendi kendime yapmaya çalıştım ve oldu. Hayali söyleşimiz çok doğaldı. Kafamı yere eğdim ve ellerime baktım. Kolumdaki saati gördüm. Evet, nedenini anlamıştım. Günlerden salıydı. Babam bizlerin arasında dolaşıyor ve ağaçların yeni fışkıran yapraklarına türküler yakıyor. Ve bütün çocuklar biliyor babamın şarkılarını duyduğunda baharın başladığını hevesle dansa. Kaminski, Mori'nin oğlu Rob'un cenaze töreninde okuduğu bir şiiri. Sonuç. Ara sıra yaşlı profesörümü yeniden keşfetmeden önceki halimi düşünüyorum. O kişiyle konuşmak istiyorum. Ona nelerden uzak durması, hangi hatalara düşmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmak istiyorum. Ona daha açık olmasını, reklamı yapılan değerlerin çekiciliğine kapılmamasını, sevdiği insanlar konuşurken kendini vererek dinlemesini salık vermek istiyorum. Ama en çok söylemek istediğim şey, bir uçağa atlayıp West Newton'da oturan yaşlı centilmenin çok geç olmadan, adam hastalanıp dans etme becerisini kaybetmeden ziyarete gitmesi. Bunu yapamayacağımı biliyorum. Hiçbirimiz yaptığımız bir şeyi geri alamayız ve yaşanmış bir yaşamı yeniden canlandıramayız. Eğer Mori Schwartz bana tek bir şey öğretmeyi başardıysa o da şudur. Hayatta çok geç diye bir şey yoktur. Elveda deyip gittiği ana dek değişmeye devam etti Mori. Mori'nin ölümünün üzerinden çok geçmeden İspanya'daki kardeşime ulaştım. Ona sadece ilişkiyi koparmamak ve kendisinin belirleyeceği kadar yakın olmak istediğimi söyledim. Sen benim tek kardeşimsin dedim. Seni kaybetmek istemiyorum. Seni seviyorum. Daha önce ona hiç böyle bir şey söylememiştim. Birkaç gün sonra bir faks aldım. Tamamı büyük harflerle yazılmış, uçuşan noktalama işaretleri resim yapar gibi kullanılmış bir mektuptu. Bu kardeşimin stiliydi. Merhaba, ben de 90'lara girdim diye başlıyordu mektup. Küçük birkaç öykü, birkaç şaka ve o hafta neler yaptığını anlatan bir paragraftan sonra mektubu şöyle bitiyordu. Şu anda mide ekşimesi ve ihsalden mağdurum. Hayat ne orospu. Görüşmek üzere. İmza Ağrılı Kıç. Gözlerimden yaşlar boşalıncaya kadar güldüm. Bu kitap Mori'nin fikriydi. Buna son tezimiz diyordu. Mükemmel projelerde olduğu gibi bizi birbirimize yakınlaştırdı. Birkaç yayın evinin kitabı ilgi göstermesi, yayımcılarla tanışamadan ölmesine karşın Mori'yi çok mutlu etmişti. Aldığımız avans, Mori'nin faturalarının bir kısmını ödememizi sağlamıştı ve bu yüzden yayıncıya minnettardık. Bir gün Mori'nin ofisinde otururken bulduk kitabın ismini. Her şeye isim takmaya bayılırdı. Birkaç isim üzerinde duruyordu ama ben Salıları Mori ile nasıl olur sence deyince hafif kızardı ve beğendiğini anlamıştım. Mori'nin ölümünden sonra üniversiteden kalma eşyalarımın bulunduğu kutuları karıştırdım. Onun derslerinden biri için yazdığım bir dönem ödevi buldum. 20 yıllık belge. Ön sayfada kurşun kalemle benim Mori için yazdığım açıklamalar vardı. Onun hemen altında da onun yorumları. Benimki, sevgili koç diye başlıyordu. Onunki, sevgili oyuncu diye başlıyordu. Nedense bunu her okuyuşumuzda onu daha da özlüyorum. Hiç gerçekten bir öğretmeniniz oldu mu? Sizi saf ve yontulmamış bir mücevhermiş gibi görüp, bilgelikle onurlu bir ışıltıya dönüştürmek isteyen, eğer böylesi öğretmenlere ulaşan yolu bulacak kadar talihiniz olursa, dönüş yolunu bulacak kadar da talihiniz olacaktır. Bu bazen sadece zihninizde cereyan eder, bazen de onların yatak ucunda. Yaşlı profesörümüz son sınıfı haftada bir gün, penceresinin pervazındaki Japon gülünün pembe yapraklarını döktüğü çalışma odasında gerçekleşti. Sınıf salı günleri bir araya geliyordu. Ders kitabına gerek yoktu. Konu hayatın anlamıydı. Tecrübeye dayanılarak anlatılıyordu. Ve ders devam ediyor. Kitabın sonu 21 Mart 2008.